Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, sesimizi, sözümüzü duyan, bilgimize güvenen, bizi vakit ayıran, bizi takip eden can dostlarımız, gönüldaşlarımız. Hepinize Hüday Çamlıca Külliyesi'nden, Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle, selamların en güzeli selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız. Erkam Radyo'da Münir Arkanlı Aile Medeniyeti programında 2023'ün 32. programında. İnşallah iki haftadır üniversite tercihleriyle alakalı aile tavırlarını konuşuyorduk. Tercihler bitti. Şimdi üniversite dönemi. Dolayısıyla üniversite döneminde aile tavırlarını, bunlarla alakalı bazı tavsiyelerimi sizlerle paylaşmış olacağım. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz ailemedeniyeti@erkamradyo.com e-mail adresinden, @minorarkan ve her zamanki gibi @erkamradyo Twitter hesaplarından her türlü öneri, istek, beğeni, şikayet, arzu, dilek, temenni başımızın tacısınız. Sizden gelen bir hediye. Her zaman varlığınızdan haberdar olmayı ve gidişatla ilgili bize bilgi vermenizi önemseriz. Can dostlarım, öncelikli olarak hani tedumu niyame bi şükri, nimetler şükürle artar ya, şükürdar bir ruh hali içerisinde ailecek olmanızı tavsiye ederim. Elhamdülillah ki Allah size akil ve bali bir çocuk lütfetti ve bu akil ve bali olan, herhangi bir mental özrü olmayan, dolayısıyla ilim sahibi olabilecek evsafta olan akıllı ve akil kişi bu sınava girmeyi hak kazandı. Üniversite sınavına girebiliyorsa düşünün bunun zeka seviyesini ve ilimle alakalı seviyesini. Dolayısıyla Allah size Down sendromlu bir çocuk da imtihan olarak verebilirdi. Hiç öğrenmekten muaf olan bir mental problem olan bir çocuk verebilirdi. Deli bir çocukla imtihan edebilirdi. Dolayısıyla imtihanınızın böyle olmamasını, olmayan alanlardaki imtihanı hayatınıza celbederek, hayatı daha kötüleştirerek tersine çevirirseniz Allah azizun intikam, intikamı feci oluyor. Dolayısıyla şen halinizi berbat eylemeye gerek yok. Şu anda bulunmanız gereken konum, durum, ruhaniyet, ruh hali tam bir şükür halinde olmalı. Allah'ım hamd ederiz. Üniversite sınavına girdi, hamd ederiz. Beklediğimiz kadar bir puan aldı. Beklemediğimiz bir puan aldı ama yine de bir yere girebilir. Çok şükür tercihleri yaptık. Yapamadıksa hiç önemli değil. O da bir tercihtir. Çünkü bu programda anlatacağım. Hayatta her şey üniversite değildir. Üniversite dönemi bir gencin karakterinde en değişken, en kalıcı izler bırakan çok etkili bir dönemdir aziz dostlarım. Biz normalde pedagojik literatürde bir çocuğun erken çocukluk döneminde ilk 4 yaşa kadar karakterinin %70'inin minimum şekillendiğini kabul ederiz. Ama bu kemikleşmiş diye düşündüğümüz karakterin neredeyse %90'ı üniversite döneminde bir etkiye maruz kalıyor. Tabii ki %90'ı değişiyor demek istemiyorum. Ama büyük çoğunluğu bu baskıya maruz kalıyor. 1984 yılında ben Osmanlı İmam Hatip'i bitirdim. ODTÜ Kamu Yönetimi'ni kazandım. İçeriye girdiğimdeki durum şuydu. Affımı istirham ediyorum. Bazı şeyleri konuşunca çağdaş, laik, modern, ilerici zanneden kendini ve mangalda kül bırakmayarak ya bu kadar da atmayın falan diyen insanlar hemen bir baskılamaya çalışıyor. Çünkü biliyorlar ne durumda olduklarını ama ben de bunu yaşayan bir kardeşiniz olarak şehadetimi Rabbimin huzurunda size arz ediyorum. Sol cenahtan belli figüranlar, mankenler seçilmişti. Saatlerce böyle ayakta önünüzde neler yapanları görüyorsunuz. Hazırlığa gelen o Anadolu çocuklarını, ha burası ODTÜ, burası özgür bir ortam, burası üniversite, burada her şey serbest kıvamına getirmekle alakalı. Hani siz de o dönemde böyle el ele tutuşmaktan imtina ediyorsanız, bakışmaktan, konuşmaktan bile çekiniyorsanız falan, o zaman sizin de merhabalaşmak çok hafif geliyor. Ya da yan yana oturup sohbet etmek, bir sinemaya gitmek, konuşmak çok hafif geliyor gibi. Bunu bilerek ve kasten yapan bir grup vardı. Üniversite döneminin bu özgürlüğü, kendine has özgünlüğü, yepyeni bir çevre olması, kültürel şok da oluyor sonuçta genç için. Çok farklı bir nanomojen, dağınık bir yapının, birbirine benzemez bir yapının olması, hiç bilmediği bir arkadaş grubunun içerisinde o güne kadar duymadığı fikirlerle karşılaşmış olması, içinde de bağımsızlık duygusuyla ben artık özgürüm, gencim, işte ailemden de uzaktayım, ben artık ayaklarım üstünde duruyorum edası, kendi hayatının inşa döneminde böyle yeni bir formasyon kazanma çabasıyla birleşince kendi mesleğini icraya geçişi de burada kafasında canlandırıp ben artık kendi paramı kazanacağım duygusu buna geçtiğinde bu gençlerin hayatında derin, kalıcı, sarsıcı iz bırakan bir dönem oluyor. Bu anlamda ben aman aman aman dikkat diyorum ailelere. Can dostlarım, bu izlerin, kalıcı izlerin travmatik izler olmaması için tercihlerin yapıldığı, yavrularımızın bir yüksek öğrenim programına yerleştirilmesinin heyecanıyla tercih sonuçlarını bekledikleri bir dönemdeyiz. İnşallah ailece, gönlünüzce bir gelecek inşasına vesile olur. Ama 193 üniversiteyi ziyaret etmiş, birçoğunda seminer, konferans, zirve ve derslere katılmış, ders vermiş bir kardeşiniz olarak size bazı uyarılar yapmaya hakkım olduğunu düşünüyorum. Üniversitedeki edeple, ahlakla, dine olan saldırıyla, LGBT'nin dayatması, üniversite mezuniyet törenlerindeki sapkın protestoların zaten siz de medya vasıtasıyla bir fiil haberdarısınız. Bizzat benim gibi gezip görüp gidip seminer verip ders verip kongreye katılmanız gerekmiyor. Bunu zaten son dönemde sosyal medya vasıtasıyla görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Ama benim yine de bazı uyarılarım olacak. Can dostlarım, sizi çok seven, size yürek özeten, size vakit ayıran, sizin için özel hazırlıklar yapan, dönemsel olarak işinize yarayacak bilgileri derleyip toplama çabasında bir kardeşinizim. Riyadan, gururdan, kibirden, kendini önemsemekten, caka satmaktan Allah'a sığınırım. Ama ben bu mikrofonlarda Allah rızası için ve sizin için buradayım. Bu anlamda sözüme ekstradan kulak vermenizi, İki değil dört kulak kesilmenizi, mümkünse bunu bir aile programı ailecek izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. Her şeyden evvel üniversiteyi kazanmak da kazanmamak da bir şey değil. Söze öyle başlayayım. Aileler sınav ve üniversite putu dolayısıyla bir tarafta sınav putu var, 18 yılımızı yiyor. Bir tarafta üniversite putu var, 18 yılın sonrasında ne oldum ben kaygısını doğuruyor. Bu iki put dolayısıyla bu meseleyi öyle bir ölüm kalım meselesi haline getiriyorlar ki sizin çocuk bir yeri kazanamadı ise, eğer sizin çocuk bir yer kazanamadı mı sorusu sanki bizim çocuk cehennemlik oldu cevabıyla eş anlamlı kullanılıyor. Şunu bilin ve araştırarak kendiniz de görün ki dünyanın en başarılı iş adamları üniversite mezunu değil. İddia ederek bunun araştırmasını yapan, Fortune 2000'deki şirketleri inceleyen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Trilyon dolarlık servetleriyle o şirketlerin kurucuları, startupların sahipleri üniversite mezunu değiller. Adı üstünde girişimciler. Kendi işlerini yapan ticaret erbapları bunlar. Yatırımcılar, girişimciler. Ama bu şirketlerin yönetiminde, profesyonel yönetiminde, özellikle CEO gibi ve tepe yönetiminde diğer departman başkanlıklarında üniversite mezunları var. Tamam. Son dönemde bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle trilyon dolarlık dünyanın en büyük ilk 10 şirketinin 7'sinin tepe yönetiminde Hintli kardeşlerimizin olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Dolayısıyla uluslararası bir kariyer hedefiniz varsa, gerçekten ileride bir şirketin profesyonel yönetimine talipseniz, acaba Hintli kardeşler neyi başarıyor da, neyi doğru yapıyor da böyle oluyor'yu araştırmanız için bunu söylüyorum. Dolayısıyla üniversite sizin hayalinizle alakalı bir araçtır, bir vesiledir. O kadar. Bu araçla o hedefe gidilebilir. O araç dışında da hedefe gitmenin başka başka yollar da vardır. Araçla da olur, araçsız da olur. Vesileyle de olur, vesilesiz de olur. Burada tabii ki siz doktor olmak istiyorsanız bunun tek yolu Türkiye şartlarında tıp fakültesi okumaktır. Öbür türlü hem gayri ahlaki olur, hem gayri kanuni, gayri resmi olur, kaçak olur. İşte kendini tıp fakültesi mezunu gibi gösteren sahtekarlar gibi sahtecilik olur. Ama Türkiye'de derece yapamadıysanız, mesela ilk 50 bin doluyor genellikle, 49 bin civarı tıp fakültesi tercihleri. İlk 50 binde değilseniz aziz dostlarım, Türkiye'de tıp fakültesi okumanız hayaldir. Şimdi ya hazırlanayım tekrar gireyim, hazırlanayım tekrar gireyim diyen, 3 yıl üst üste bunu girip de kazanamayan insanlar tanıdım ben. Bu da bir hayal bence. Ha %5'i, %3'ü, %2'si, 100 kişide 2 kişi bunu başarmış mıdır? Başarmıştır. Ama %2'lik bir risk için hayatın 1 yılını heba etmenin, hele 3 yılını heba etmenin hiçbir anlamı yok aziz dostlarım. Peki Türkiye'de derece yapmadıysanız, ilk 50 binde değilseniz tıp fakültesi hayal. Ama yurt dışında tıp okuyabilirsiniz. Bak bu da bir vesile, bu da bir araç. Yani sizin çocuğunuz üniversiteyi kazanamadı mı? Kazanamadı ama sınavsız üniversiteler var. Uzaktan üniversiteler var. Uzaktan tıp fakültesi elbette olmaz ama uzaktan üniversiteler var diğer bölümlerle alakalı. Ya da siz diyebilirsiniz ki hocam ben illa sağlık sektöründe olmak istiyorum. İleride bir hastane açabilirsiniz. Ben ODTÜ kamu yönetiminde okurken yaklaşık 30 tane doktorun çalıştığı bir tıp merkezinde farklı şehirlerde merkezleri olan, bilgisayarlı tomografi, MR merkezleri olan, sintigrafileri, litor tipsileri olan bir sağlık grubunda genel koordinatördüm. Allah lütfetti. Hani birçok doktorun hayal ettiği bir yerde ben daha öğrenciyken, üstelik tıpla hiçbir alakam olmamasına rağmen, bazen tomografi merkezinde hani bekar hayatı, öğrenciyiz bir taraftan da, gidip geliyoruz böyle. Şirkette kalıyordum. Kaldığımda da öğrenmiştim bir sağlık vecibesi olarak, bir insan hakkı olarak tomografi çekmeyi öğrenmiştim. Doktorlar gelene kadar çekip filmi banyo yapıyordum. Doktorlar gelince rapor yazmak kalıyordu ve yarım saat kazandırıyorduk acil hastalara. Büyük bir avantaj. Epey bir dua aldığımı düşünüyorum. Yani illa sağlık sektöründe hizmet etmeniz için doktor olmanıza gerek yok. ODTÜ kamu yönetimini okuyan bir kardeşiniz olarak hayatımın mesela benle alakalı en böyle mutmain edici anlarından bir tanesi, Edirne'den gelen küçücük bir yavrucağın göz kanseri var. Beyin filmini tamamen çekeceğiz çünkü metastazın nereye yayıldığı ile alakalı bilgi sahibi olmamız lazım ameliyat öncesinde. Ve yavrucak biliyor ki ameliyat o filme bağlı. Bilinçaltında böyle kodlamış. Dolayısıyla film çekilmezse ameliyat olmaz. Tam bir gün akşamından sabah namazına kadar, sabahın böyle ilk ışıklarına kadar vaktimi aldı bir film çekmek. Anne baba perişan oldu benim nezaketimden. Ben de dedim siz bize Allah'ın emanetisiniz. Sakın ha. Yatırıyoruz yavrucağı tomografinin o yürüyen masasına. İlk sesi duyduğunda uyanıveriyor. Hafif bir şurup veriyoruz. Uyku getiren bir şurup. Narkoz da çekmiyoruz küçük yavrucak olduğu için. Tepki veriyor. Uyanıyor. Annesine kurşun önlük giydirdik. Yanında annesinin bukleli saçlarını tutmak istiyor. Annesi de içeride kalıyor. En son annesi dayanamadı çıktı sürekli. 1 saat, 2 saat, 3 saat. Ama o gün orada belki de ben bütün kariyerimde o anne babanın duasını, o küçük yavrucağın rızasını almak için, onlara kendini kötü hissettirmemek adına, bu bizim görevimiz. Sağlık sektöründeyiz, can sektöründeyiz. Canın sektörü olmaz, hoş da. Yani bu benim görevim, vazifem. Ya 3 kuruş para alıyoruz zaten sevkli hastasınız, bir de sizinle mi uğraşacağız, gidin şu çocuğu uyutun gelin diyen doktorlar da gördüm ben. Ama ben o gece sabahın ilk ışıklarına kadar o Edirneli aileye yardımcı olmanın onurunu, gurur olmaz ama bu konuda eğer karşılaşırsak mahşerde dualarını almak isterim yani. Allah'ım bu kulun bize o gün kendimizi çok iyi hissettirdi. Zaten biz bir hastalıkla imtihan oluyorduk. O hastalığın içinde bize kendimizi kötü hissettirmedi. Cümlesini duysam mutlu olurum. Hani duymasam da zaten Rabbim biliyor. Rabbim şifaya eylesin inşallah hepsini. Dolayısıyla aziz dostlarım, sizin insanlığa hizmetiniz illa bir ünvana, titre, fonksiyona, mesleğe bağlı değil. Peki Türkiye'de tıp fakültesi okumanız hayalse yurt dışında tıp fakültesi okuyabilirsiniz. Uzaktan bazı mesleki formasyona sahip şeyler yapabilirsiniz. Ama illa da sağlık sektöründe olmak istiyorsanız ileride bir hastane açabilirsiniz. Ve bu hastaneyi bir tıp fakültesi diplomasıyla değil, işletme diplomasıyla ya da girişimci ruhunuzla açabilirsiniz. Bir sürü doktora imriz altında çalıştırabilirsiniz. Ya da illa sağlık sektöründe olacaksınız ya, yazılım alanında kendinizi geliştirip onlarca, yüzlerce doktorun çalıştığı bir sağlık app'si yaparak uzaktan online kendi kendine muayene yöntemini, teşhis yöntemini gibi böyle bir yazılım veya merkez kurup geliştirebilirsiniz. Ama illa da o neşteri vuran cerrah ben olacağım hocam, İlk 50 binde değilim ama illa ben öyle olacağım derseniz iş başka. Ya Türkiye'deki ilk 50 bin ya da tüm yolları denemek. Mesela size Çorum'un Sadi Vural kardeşimin hayat öyküsünü tavsiye ederim araştırmanızı. Kendisi IT elektronik mezunu. Japonya'da dünyanın en iyi yüz tanıma face recognition dediğimiz sistemi geliştiren ve Çorumlu Saadi'nin yaptığını Japonlar yapamadığı gazetelere haber olmuş bir bilim insanı. Bu yıl beni de şaşırtarak tam 46 yaşında Osaka Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Buyurun. Araç demiştim aziz dostlarım, araç. Yani 22 yıllık kariyerinin sonrasında ben dünyanın en iyi yapay zeka uzmanlarından birisiyim. Ben doktorluğu bilmiyorum. Doktorlar da yapay zekayı bilmiyor. Bu ikisini de bilen, iki mesleği de mecleden, ikisini de çok iyi bilen, vakıf olan, dolayısıyla insan beynine müdahale eden, o neşteri de vuran, neyin nerede olduğunu da gören ben olacağım diye 46 yaşında Osaka Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Giriş kimliğini de yollamış bana Münir'cim, bak ben doktor olacağım diye. 6 yıl tıp. Yaş olacak 52, 2 yıl yüksek lisans, yaş olacak 54, 4 yıl lisans, yaş olacak 58. Hadi bir yer açtım bilmem ne falan, 60. E zaten kaç yıl çalışacaksın ki? 70-75, yani 80'de zaten el becerin gitmiş olur yani. 10-15 senelik dolu dolu bir hayatı araştırma, hem bir taraftan araştırma yapacak, hem bir taraftan ameliyat yapacak, hem bir taraftan da öğrenci yetiştirecek. Ve ben dünyaya böyle hizmet edeceğim demişti bana. Şimdi sizde böyle bir azim varsa, Çorumlu Sadi Vural'ın azmi varsa, hani yolunuz açık olsun aziz dostlarım. Varın gidin, yolunuz açık olsun. Ama ne sıralama var, ne sıralama sıralama, ne puan puan, ne azim azim, ne çaba çaba, hiçbir şey yok. Ondan sonra ben doktor olacağım. Bedava verseler de olmayın zaten. İnsanlık düşmanı bir doktor olup çıkarsınız. Hak etmeden elde ettiğiniz o mekan, o makam sizin mahfınıza vesile olur. Ama Sadi Vural sadece bu azmiyle değil, Japonya'da Japonların bile 7 yılda tamamladığı doktorayı 1 yılda başarıyla tamamlanmasıyla tanınıyor. İşte azim ve çaba varsa kendinizi tartacaksınız, yolunuz açık olsun. Yoksa zorlatmanın bir alemi yok. Yeniden başa dönersem, ailelerin üniversite kazanamayan çocuklarına cehennemlik muamelesi yapması çok zalimce. Bunu çok zalimce görüyorum. Evladınız sabah namazının dünyadaki her şeyden daha hayırlı olduğu bildirilen iki rekatlık sünnetini kaçırdığındaki hüznünüz, acınız, üzüntünüz, üniversiteyi kazanamadığını öğrendiğinizdeki üzüntünüzden daha fazla değilse kendinizi sorgulayın bence. Eğer Allah Resulü bizim Resulullah dediğimiz peygamberimizse, biz onun ümmetiysek, biz bu dinin müntesibi, müminleri isek, eğer Allah'ımız, ilahımızsa, biz ona tapan, onun kulları ve yeryüzündeki halifeleri isek, dinimiz, İslam kitabımız Kur'ansa, o Kur'an-ı mübini, dini mübini İslam'daki Kur'an-ı Hakimi, Kur'an-ı Ezimüşşan'ı bize Allah'tan alarak Cibril'in vasıtasıyla nakleden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır bu iki rekatlık sabah namazının sünneti. Şimdi ben size sabahın 5'inde gelsem, kapıyı çalsam, dünyanın en başarılı üniversitesine çocuğunuz kabul oldu, kapıyı açarsınız değil mi? Aziz dostlarım, açarız değil mi? En derin uykudan bile uyandırır, vavelayı basar, çocuk uyanmıyorsa suyu üstüne döker, tokatlar, kaldırırız değil mi? Niye? Dünyanın en başarılı, en saygın üniversitesine giriş izni alıyor. Kabulü getirdim. 5 dakika içinde gelirse geldi, gelmezse red. Peki o kadar minareden çağrılan cennet çağrıları dünyadan daha hayırlı, dünyadaki her şeyden daha hayırlı iki rekat için acaba çabamız var mı? İşte bu açıdan kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Burada elbette çalışmayan, azimsiz, kararsız, isteksiz, hevessiz, anne babaya zulmeden, başarabileceği halde işi yavaşlatan, tabiri caizse beyin grevine gitmiş zalim evlatlara da bir çift sözüm var. Kardeşlerim, canlarım, henüz daha ateşin tadını yanarak öğrenmemiş, lay lay lom hayat süren gençler, delikanlılar, deli kızlar, değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım, bu hayat sizin, yemin ederim sizin. Anne babaya ders olsun diye, inat olsun diye yapabilecekken yapamadığınız her iyilik ve görev ileride size ceza olarak vallahi geri dönecek. Bu mikrofonlardan yemin etmem, ağzımdan çıkmış oldu, beni affedin. Ama geri dönecek yani, buradaki keskinliğimi anlayın. Ve elinize ayağınıza dolanacak. Bile bile lades yapmayın. Bilmeyerek yaptığınızı Allah zaten affeder. Ama burada anne babaya kötülük olsun diye, ben de çalışmıyorum o zaman, ben de sınava girmiyorum o zaman, ben de 4 yıllık üniversiteyi yaptım, 14 yılda bir ayağımı sürüyorum, bitirmiyorum o zaman, kendi kendinize zulmetmiş olacaksınız. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da bunu yazmış. İlahi kural böyle: her kim ki iyilik yaparsa kendine yapar, her kim bir hidayet üzerine ise kendine hidayet eder, her kim ki kötülük yaparsa kendi nefsinedir, zararı kendinedir. Üstad Şehzade Şirazi öyle demiş. Öfkenin ateşi önce muhatabını yakar. Önce sahibini yakar. Sonra muhatabına ya varır ya varmaz. Not düşmüş şari şerh ederek muhataba da zaten varmadan kendini yakar yok eder demiş yani. Benim üniversite eğitimiyle ilgili fikrim bir ülkede gençlerin ancak ve ancak %10'unun üniversitede tahsil görmesi gerekliliğidir. Geri kalanların mesleki eğitime, teknik eğitime, girişimciliğe, yatırımcılığa, çiftçiliğe, zanaata, zanaata, sanata, hayvancılığa, benzeri alanlara daha küçük yaştan itibaren çıraklık müessesesiyle yönlendirilmesinden yanayım ben. 23 yıldan beri de bunu savunuyorum. Bütün eğitim forumlarında, kongrelerinde, seminerlerinde, çalıştaylarında bunu savunuyorum. Ve bununla alakalı karşımda duran bir bilim insanı bugüne kadar çıkmadı. Sosyal medyadan arada böyle bir saldırıyorlar. Bilimsel cevabı verince sükut ediyorlar. Bugün Cuma vesilesiyle de ben inşallah 11 Ağustos'ta @MünirArıkan tweetine bakın. Oradan da bunu deklar edeceğim. Yani hocam bir tek Erkam Radyo dinleyenlerine buradan sallıyorsunuz. Twitter'da böyle bir şey yazmıyorsunuz ama demeyin diye. @MünirArıkan tweet hesabına bakarsanız İnandığım gerçek hakikat şu ki bir üniversitede okuyabilecek gençlerin maksimum %10'u üniversitede okumalı bence. Kalan %90'ını yönlendirmemiz lazım. Biz Osmanlıyız aziz dostlarım. Bu cennet vatan ahilikle, çıraklıkla, kalfalıkla, zanaatla, sanatla, meslekle, küçük yaştan mesleğe yönlendirmeyle abad oldu. Bugün aynı şekilde Türkiye'nin Osmanlı döneminde böyle abad olması gibi Almanya'da bu sistemle abad oldu. Ve dünyanın saygın ülkeleri özellikle mesleki teknik gelişime önem vererek, çıraklık müessesesini geliştirerek, küçük yaştan meslekte bu yönlendirmeleri yaparak başarılı oldu. Herkesi üniversite mezunu yapacaksanız daha sonra çıraklar kim olacak? Mesleğin künhüne vakıf olan püf noktasını küçük yaştan öğrenerek o mesleği boynuz kulağa geçer misali ustalarını geçen çıraklar, kalfalar nasıl yetiştirilecek? Bugün 2 milyonu aşkın üniversitede işsiz ordusu Türkiye'de bu söylediğimin en büyük ispatıdır. Üniversite sizi iş sahibi, aş sahibi, maaş sahibi yapmaz. Üniversite sizde bir şey yoksa size bir şey vermez can dostlarım. Hayat başarısı asla ve asla üniversiteye ve size 4 yılın sonunda verecek bir kağıt parçasına, diploma denilen bir şeye bağlı değildir. Herkes toplumdaki sınav ve üniversite putuna tapınmanın bir gereği olarak değil, kendi kişiliğine göre bir yol tutmalıdır dolayısıyla. Gelelim, eğer çocuğunuz üniversite kazanırsa tavrınız ne olmalı? Şunu peşinen belirteyim ki aziz dostlarım, şimdi bazıları yine çok kızabilir ama bu hakikatleri değiştirmez. 208 üniversitenin çok azına gidemedim. 193 üniversitede gördüğüm durum, Türk ahlak ve örfüne, inancına, aile yapısına, ailede çocuklarımıza verdiğimiz mahremiyet eğitimine, karşı cinste olması gereken seviyeyi korumaya, mesafeyi ayarlamaya uygun değil. Gerek konuşmalar, gerekse davranışlar, hal ve hareket ve tavırlar, bir anne babanın yüreğini ferahlatacak tarzda görüntüler değil. Üniversiteler son dönemde LGBT lobisinin sapkın eylemleriyle sapkınlığın daha kolay meydana serildiği, pazara döküldüğü mekanlara dönüştü. Bunda Cumhuriyet tarihi boyunca son dönem hariç inançlı insanların akademik kariyere yakınlaştırılmaması, bırakın doktor, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçent, profesör olmasını, basit bir lisans eğitimi almasının bile önlenmesiyle gerek başörtüsü gerekse imatiplere konan katsayı zulmünden dolayı engellendikleri bir dönemdi. İkna odalarında başlarının zorla açtırılan kızlarımızın ne tür psikolojik travmaları yaşadığına daha canlı şahitleriyiz. İlahiyattan başka bir bölüm tercih edemez diye mühendisliğe alınmayarak diplomalarına şer konulan üniversiteli gençlerimiz, biz bunların canlı şahitleriyiz. Unutmadık bunları. Yani bu alan tamamen karşı canağın çiftliğine dönmüş, bilimsellik kılıfıyla din düşmanlarına çanak tutulan birer haline gelmişti. Üniversite özgür ve bağımsız diye dine, imana, peygambere, Kur'an'a, hatta Allah'a karşı akıl almaz iftiraların saygın sözüm ona saygın bilim kisveleri altında yapıldığı bir mekana dönüştürülmüştü. Ve üstelik hala da o mekanın kalıntıları üzerinde yaşamaktayız. Bu açıdan hakikatin tek merkezi üniversiteler değil. Bilimin tek merkezi üniversiteler değil. Bilimsel araştırmanın tek merkezi üniversiteler değil. Eğer içinizde varsa birkaç ülküdaş mefkuresi olan, ülküsü olan, hedefi hayali olan gençle beraber kurduğunuz bir think tank merkeziyle, bir araştırma merkeziyle alacağınız namuslu iş adamlarının verdiği helal kazançlı burslarla siz de bir inovasyon gerçekleştirebilir, siz de bir startup, bir girişim kurabilir, siz de başarılı bir işletmeye evrilebilirsiniz. Tek yolu başarının üniversite değil, bunu açıklamaya çalışıyorum şu yanık sesimle. Özellikle korona dönemi sonrasında hakikatin tek merkez üniversiteler değil, duble oldu bende fikir olarak. Zaten gidemediler. Gidilmeden de uzaktan eğitimin verildiği bir yer. Demek ki uzaktan da öğrenebilirmiş. Bugün Amerika'da %4 ile 8 arasındaki aileler fuhşiyattan dolayı, uyuşturucu çetesinden dolayı, oradaki akran zorbalığından dolayı, ahlaki yapının bozulmasından dolayı, Amerikan eğitim sistemine güvenmemelerinden dolayı home education dediğimiz distance learning ile uzaktan çocuklarına ailede eğitim veriyorlar. Özellikle dini bütün Hristiyan aileler yollamıyorlar çocuklarını. Niye bizde de olmasın? Bir miktar var bizde ama hani ilk öğretimde yine bunu mecbur tutuyoruz. Özellikle korona dönemi sonrası bir gencin kendisini uzaktan eğitimle, istediği bir uzmanlık alanda birbirinden çok değerli sertifika programları ile, üstelik çok değerli uzmanların verdiği derslerle yetiştirmesi, geliştirmesi, buna uygun bir alanda kolayca iş bulabilmesi işten bile değilken biz hala niye üniversitede ısrar edelim? 4 yıllık canlı şahidiyim aziz dostlarım. 4 yıllık fakülteyi birincilikle bitiren insanların iş bulamadığı bir dönem yaşıyoruz. 3 aylık bir özel kursa gidiyorlar, iş hazır. Tekrar ediyorum bunu. Bizzat yaşadığım, çok yakınlarımdan gördüğüm bir olayı size tekrar ediyorum. 4 yıllık üniversiteyi birincilikle bitiren genç mühendislerin iş bulamadığı Türkiye'den bahsediyorum. Ağustos 2023 Türkiye'sinde. Daha fazla detay vermeye beni zorlamayın. Gönlümün yanıklığıyla bir daha tekrarlıyorum. Üniversite bölüm birincisi mühendis, genç mühendis kardeşlerimizin iş bulamadığı, arayıp iş bulamadığı, üstelik yabancı dili mükemmel olan, birkaç dil bilen, bunu şunun için söylüyorum, üniversite diploması iş sahibi yapmıyor. Ama 3 aylık yabancı bir şirketin bilmem ne kursuna katıldığınızda işiniz hazır. Yemin edebilirim. Hocam detay ver derseniz de gelecek program, sıkıştırırsanız beni detay verebilirim ama hani çok da böyle özel ismen detay vermek şu anda istemiyorum ama şey yaparsanız, zorlarsanız bu konuda veririm. Yaşadığım bir olayı anlatıyorum size, şahit olduğum bir olayı. Yani 3 aylık bir yabancı şirketin verdiği sertifika, mesleki eğitim, teknik eğitim 4 yıllık üniversite eğitiminin önüne geçmiş durumda. Özellikle teknik, tasarım, iletişim, medya ve benzeri alanlarda bu daha da kolay. 3 aylık bir uygulamalı sertifika programı, hızlandırılmış mesleki bir eğitim, 4 yıllık üniversite hayatından daha fazla birikim ve referans sağlamış olabiliyor. Şimdi gelin bana üniversite putunu tapınmak için önüme koyarak buna tapınmamı söyleyin. Mümkün mü? Tek hakikati başarının, iş dünyasının, hayatın üniversite değil. Üniversitedeki gayri ahlaki ortamdan bahsettik. Bir de Türkiye'deki üniversitelerin dünyadaki akademik ortamından, akademik açıdan yerinden ve öneminin olmayışından bahsedeyim. Yeri ve önemi yok da. Araştırma bütçeleri kıt, öğrencilerine ayırdığı kaynak az, uluslararası kaynak gösterilme oranları, referans alım oranları düşük, inovasyon yok denecek kadar kıt, gelişmeleri takip etme dersen yok gibi, öğrenciye sağlıklı teknik altyapı neredeyse yok. Hocam örnek derseniz aziz dostlarım, bilim dünyasını, üniversiteli hocalarımızı saygı duyuyorum, tahkir etmek istemem ama bir örnek vereyim. Türkiye'nin en iyi teknik üniversitelerine gidin. Mesela jeodezi ve fotogrametri bölümünde aerial mapping dediğimiz hava fotoğrafıyla haritalama yapmaya imkan tanıyan uçakları yoktur. Bu yüzyılda neyle yapacaksınız? Hala gidip araziyi tarayarak, elle çizerek mi, Piri Reis gibi mi harita yapacaksınız? Bu öğrenci nasıl geleceğin haritacısı, kent bilgi sistemcisi olacak? Bir aerial mapping diye hava fotoğrafı çeken bir uçağı yoksa, çok özel bir kamera sistemi yoksa, teknik konfigürasyonu yoksa, yok işte üniversitelerini biliyorum. Nasıl olacak o zaman Allah aşkına bu öğrenci? Geleceğin haritacısı nasıl olacak? Ama çok saygın bir şirkete gidip özel sektörde bunları görüp deneyimleyebilir. Dolayısıyla abartmayın. Üniversiteyi gözünüzde abartmayın, büyütmeyin. Üniversite sizi bir alana yönlendiren bir tabeladır. Üniversite sadece basit bir tabeladır, o kadar. Hangi bölümse o yolu gösterir size. O yola girdikten sonra önemli olan sizin o yol boyunca neler yaptığınızdır. Anne babalara ve aile büyüklerine, gençlere yol gösteren uzmanlara tavsiyem, üniversite kazanan evlatlarınıza şu iki özelliği kazandırın, başka bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü mezuniyetten sonra iş dünyası, masanın öbür tarafı işe alımda bu iki şeyi soruyor onlara. Bunlardan birincisi, Üniversiteyi okurken çocuğunuzun neler okuduğu, kişisel gelişimi, entelektüel birikimi, sadece bölüm kitaplarını mı okudu? Yoksa onları okurken kendi entelektüel sermayesini artırmak adına çok farklı uzmanların eserlerinden faydalandı mı? Intellectual capital dediğimiz akıllı sermaye yatırımını yaptı mı? Ve ikincisi, üniversite okurken ne yaptı? Ne okudu ve ne yaptı? İki şey sorulacak. Sosyal sorumluluk alanında ne yaptı? Çevresel problemlere duyarlılığı, arkadaşlarıyla takımdaşlık geliştirip bir ekip olarak, bir ekip ruhuyla çalışıp geliştirdiği projeleri, bunlar sorulacak. Bölümü herkes okur. Yemin ediyorum, yani yemin ettirmeyin beni. Bugün dünyanın birçok üniversitesinde sınavsız alan bölümler var, sınavsız üniversiteler var. Türkiye'de de var. Mesela Apply Bau diye bir şey var Bahçeşehir Üniversitesi'nin. Bu Özyeğin'de var, Sabancı'da var, Koç'ta var. Saygın üniversitenin hemen hemen hepsinde var. Ne demek bu? Üniversite puanınız tutmadı, üniversiteyi kazanamadınız. Gidiyorsunuz, diyorsunuz ki arkadaş, bunlar çocukluktan beri benim çizimlerim. Benim annem mimar ya da babam mimar ya da ailemde bir büyüğüm mimar ya da ben bir mimar gördüm, onun mesleğine aşık oldum. Ben çocukluğumdan beri bak çizdiğim şeyler bunlar. Ben çok iyi bir çizim yapıyorum. Çizim kabiliyetim çok yüksek. İşte bunlar benim eserlerim. Maket yapma kabiliyetim çok yüksek. İşte bunlar oyuncaklarım. Oyuncaklarla ilgili yaptığım şeyler bunlar. Ben bu okulda, bu okulun yetiştirdiği en iyi mimarlardan birisi olmak istiyorum diye 6 kişilik akademik heyeti kendinize ispat ederseniz şartlı acceptance alıyorsunuz. 20 yıldan beri bunu Türkiye'de anlatıyorum. Amerika'da zaten var conditional acceptance. Şartlı kabul. Evet diyorlar, alıyoruz, bir yıllık deneyeceğiz. Başarırsan ikinci yıldan devam edersin ama başaramazsan atılıyorsun. Yani her şey sınav değil, her şey üniversite değil. Bu açıklamalardan sonra bazı teknik detayları da sizlerle paylaşmış olayım can dostlarım. Çocuğunuzun hangi şehre gideceğini önemseyin. Gittiği zaman orada nerede kalacak, kimlerle kalacak, yurt imkanları nasıl, devlet yurdu mu, özel yurt mu, ortaklaşa bir arkadaşıyla kiralayacak mı, hangi muhitte kalacak? Lütfen bunu önemseyin. Geçen bir arkadaşım, hocam diyor, çok İslami bir koleje verdim çocuğu. Bütün şarkıları, türküleri ezberinde biliyor. Yavrum nereden bunu biliyorsun diye sordum. Demesin mi bana, serviste bunlar çalıyor. Buyurun. Okulda, sınıfta hoca ne diyor? Çıkışta, serviste, evden okula, okuldan eve şoför neyi izletiyor, dinletiyor? Ya da hani benim gördüğüm kadarıyla böyle servislerin yanından geçerken servis şoförlerinin eğitimine çok dikkat etmediğiniz için, bunu önemli bir eğitim aracı olarak görmediğiniz için, orayı ihmal ettiğiniz için kimlerin eline kalmış diye ben çığlığı basıyorum. Yüreğim yanıyor. Sonra ikinci olarak teknik anlamda okuyan öğrencilerin aylık takibini yapın. Bunu çok önemseyin aziz dostlarım. Yıllık takibini yapmayın. Sezonluk takibini yapmayın. 4 yıl sonunda ne oldu diye bir takip iş işten geçmiştir yani. 6 yıl, 8 yıl aynı sınıfa gidip hazırlığı geçemeyip ben mezun oldum çalışıyorum diye yalan söyleyen, başarısızlığını anne babasıyla paylaşamayan yanık öğrenciler biliyorum ben. İtimat kontrole mani değildir. İtimat edebilirsiniz ama kontrol sizin vecibenizdir. Anne baba sizseniz takibi de siz yapacaksınız. Bunu tabii ki çocuklara GPS takalım, navigasyondan nereye gidiyor, ne yapıyor takip edelim. Bunu yapan aileler de gördüm ben ama bu da değil tabii. Okuldan resmi belge isteyin, ara transkripler alın, okulu ziyarete gidin, hocalarla görüşün. Şimdi birçok kişiye, ya hocam kişilik, karakter, işte bunlar bebe değil falan öyle gelecek. Bunlara kulak asmayın siz. Ben yanık aileleri görmüş, onlara koçluk yapmış bir kardeşinizim. Kazın ayağı öyle göründüğü gibi değil. Boş verirseniz sonucun çok kötü olacağına yemin edebilirim. Ve ailenin en büyük değer olduğunu işleyin çocuklarınıza. Üniversite evden ayrıldığımız, evi yok saydığımız bir yer değil. Üniversite için evden ayrılmanın ev için bir ayrılma olduğunu işleyin onlara. Üniversite için evi terk ettikleri değil. Ev için üniversiteye gittiklerini, burada bir ev olduğunu, onun kendi evleri olduğunu. Dolayısıyla bu bir terk değil. Birçok aile bugün yanık. Sözümü, sesimi iyi duysun anne babalar. Keşke üniversiteyi yollamasaydık diyen yüz binlerce aile var bugün Türkiye'de. Yanık aile var dünyada. Çocuğu ile düşman olmuş aile var. Hocam kuru bir kariyerin peşinde huzurumuzu kendimize yok ettik diyen aileler var. Aldı başını gitti, şimdi ne anasını ne atasını tanıyor diyen anne babalar biliyorum ben. Gözden ırak, gönülden ırak oluyor. Safları üniversite döneminde daha sık ve düzgün tutun aziz dostlarım lütfen. Kariyerine destek olabilecek öneriler geliştirin çocuğunuzun. Kurslar, seminerler bulun. Siz de araştırın. Kitaplar hediye edin. Siz de çocuklarınızı okumadan önce o kitapları okuyun. Bağlantıda olun, bağlantıda kalın. Çevrenizdeki ilim erbabıyla bir gönül bağı, bir rabıta kurun. Bir destek isteyin onlardan. Ortak tanıdıklar bulun. İyi akademik şahsiyetlerle, mümtaz kişilerle tanışmalarını sağlayın. Buna zemin hazırlayın. Bu güzel kişilerin çocuklarıyla da ailecek tanışmalarına bir zemin hazırlayın. Evinizde bir davet edin, bir hediye alın. Ortak bir faaliyet, bir piknik, bir şey düzenleyin. Bir bayramı beraber yaşayın. Bir yolculuğa çıkın. Muhakkak yaz dönemi sizin araştırmalarınız doğrultusunda iyi şirketlerde staj yapmasını sağlayın. İyi insanlar var. Ölmedi insanlık. Mümkünse hem çalışıp hem okusunlar. Okurken çalışmasınlar, çalışırken okusunlar. Bu önemli bir felsefe. Bu onları pişirecektir. Aziz dostlarım, yaz döneminde ailecek yaptığınız o güzel reçelleri, o kurutulmuş meyveleri, sebzeleri ne yapabiliyorsanız okulda ve gittiği yerlerde satmasını sağlayın. Bu onları daha girişimci, paranın ve insanlığın değerini daha iyi bilen, daha mütevazi özellikle kişiler yapacaktır. ODTÜ kamu yönetimindeyken ben masa tenisindeydim. Sık sık böyle karşımızda mimarlık fakültesinin altı daha uygundu. Masa tenisi için daha geniş, daha ferah. Orada masa tenisi oynamaya giderdik. Her öğlen vakti büyük askılı spor çantalarında iki tane böyle iki kardeş, bir kız bir erkek ev yapımı envai çeşit sandviç hazırlayıp üniversite arkadaşlarına bunu satan bu iki kardeş mimarlığı bitirdi. Oradan kazandıkları parayla. Arabaları vardı. Oradan kazandıkları parayla. 1980'den Ankara'sını anlatıyorum size. Hayat böyle bir şey işte. Burada gocunulacak, gücenecek bir şey yok. Bu eğer zaten nefse ağır geliyorsa bilin ki bazı problemleriniz var çocuğunuzda. Ben ODTÜ'deyken acizane erkeklerde uluslararası sertifikalı Türkiye'nin ilk erkek bebek bakıcısı olarak hafta sonları 20 ailenin çocuğuna baktım 10 yıl boyunca. Mezuniyet bitti, ondan sonra iş dünyası, çalışma dünyası, oradan tanıdıklar, referanslar, birbirine tavsiyeler. 84-94'te evlendiğim sene eşim bir tanem dedi ben kıskanıyorum. Artık bizim çocuklarımıza bakarsın, bunu bırak. Çünkü hafta sonları yine yaptığım bir şeydi, meslekti. Sadece onları sinemaya, tiyatroya, maça, buz patenine veya parka götürmedim çocuk bakıcısı yaptığım dönemde. Sadece ödevlerini yaptırmadım, sadece İngilizcelerini geliştirmek için yardımcı olmadım. Gitmişken o evin yemeklerini de yaptım, temizliğini de yaptım. Bulaşıklarını da muhakkak suretle yemekleri yemişsek beraber yıkadım. Yıkamadan asla çıkmadım. Mümkün olan vakitte eğer vaktim varsa çamaşırlarını da yıkadım aziz dostlarım. Ne olursunuz beni affedin. Anlatmanın başka yolu yok. 1984'lü yıllarda eldiven satılmıyordu. Yoktu öyle bir şey. Şimdi mutfakta bile bir paket alıyorsunuz. Çok ucuz. 100 tane paketli eldivenler var. Poşetleri geçiriyordum elime. Yabancı insanların çamaşırları niye benim elime değsin? Mahremiyet de var. Dokunmadan onları makineye atıyordum. Ayırıp böyle işte beyazlar, renkliler, yünlüler. Elde yıkanacaklar ayrı oluyordu yünlülerde. Dolayısıyla bugün çocuklarıma gururla, onurla anlatacağım bir başarı öyküm varsa budur benim. Ankara'nın ayazında ellerim dona dona yıkadığım halıyı bin bir zahmetle terasa çıkartıp yağmura yakalanmama kaygısıyla kurutma çabamı çok önemsiyorum. Arada sırada böyle gelip bakıp kontrol ettiğimi çok önemsiyorum. Çaba yoksa başarı da yok, başarı yoksa izzet de yok. Ateşin tadı en iyi yanarak öğreniliyor aziz dostlarım. Zorluk olmadan gelişim asla olmuyor. Çocuklarınıza yardımcı olmak istiyorsanız bırakın zorlansınlar. Üniversiteyi kazanacak çocuklara bir üst sınıftan arkadaş edinmelerini, geçmiş sınav sorularını temin etmelerini, bir asistanla tanışmalarını, bölümden bir hoca ile yakın temas kurmalarını, istişare etmelerini, böyle bir ortam geliştirmelerini sağlayın. Buna ön ayak olun. Bunun için bir hedef belirleyin. Tanıdık bulmaya çalışın. Ve kaynaklarınız kısıtlı bile olsa yardımcı kaynaklarla ilgili, özellikle süreli aylık yayınlarla ilgili, haftalık yayınlarla ilgili bir bütçe ayırın. Aziz dostlarım, çok meşhur iş adamlarının özel kalem müdürleri, yönetici asistanları ziyaret ederdim, anlatırdım. İşte ODTÜ'deyim, haftalık dergileri takip edemiyorum. Siz zaten bunları çöpe atıyorsunuz. Okunduktan sonra ben bunları alabilir miyim? Çuvalla dergi aldığım holdingler biliyorum. Bir ayda zor okuyordum yani. Ama hiçbirinden geri kalmadım. Siz yeter ki isteyin. Bir de saygınlığı düşünün yani. Bir öğrencinin böyle gidip istemesini. Orada günlük maaşet için alıp satmak için de isteyebilirsiniz. işte çuvalını 50 lira gider ama bir çuvaldaki bir dergiden 50 milyon dolarlık bir fikir de çıkar. Okuduğunuz şey sizi 50 milyar dolarlık da geliştirebilir. Ve şimdilik son bir uyarı ile bitireyim. Aziz dostlarım, muhakkak ve muhakkak surette gelecek hayatları için tasarrufa yönlendirin çocuklarınızı. Yarın bir gün evlenecekler, yarın bir gün çoluk çocuk sahibi olacaklar, yarın bir gün el oğluna, el kızına karışacaklar, başka aileye karışacaklar. Hiç önemli değil. Ben okurken burs alıyordum. Bursun da %50'sini şöyle bir tasarrufa ayırdım demeyi çok önemsiyorum. Elhamdülillah hiç burs almak nasip olmadı bana. Hep çalıştım çünkü. Ama eğer burs alıyorsanız da böyle bir şey söyleyebilirsiniz. Ya da bir şirkete gidip, ya efendim ben gerçekten sizin burada çalışmayı çok önemsiyorum. Şu anda burada çalışmak için yeterli bir gelişim, bir müktesebat yok. Ama bu şirket tam benim için yaratılmış. Ben bu şirkete yaratılmışım gibi. Ne olursunuz, ben üstte para vereyim. Ben şu kadar burs alıyorum. Yarısını size vermeye hazırım dediğinizde hangi iş adamı size yok diyecek bu yanıklığınıza? Onun için çocukları zorlayarak, kaslarını zorladığımızda fiziksel kasların geliştiği gibi ruhsal, düşünsel, duygusal kaslar da zorlanarak gelişiyor. Geleceği hazırlamanın yolu onları biraz zorlamak. Zorluk görsünler, kolayla alıştırmayın ne olursunuz. El bebek gül bebek artık o döneme bitmiş olması lazım. Yeniden şükürdar olmamızı, yeniden programın açılışında söylediğim tedomuniyeme bir şükri mantalitesinde nimetler şükürle artıyorsa, şükrün artışına vesile kılacak, nimetlerin artışına vesile kılacak şükür içerisinde olmayı, Rabbimize bu özel ve güzel dönemde sonuç ne olursa olsun ailecek şükretmeyi ihmal etmemenizi öneririm. Her birinize hayırlı, mutlu, huzurlu bir gelecek diliyorum. Aile hayatınız, dünya ahiretiniz abad olsun inşallah. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.